akılda kalanlar.
Türkiye'nin Sesi Radyosu'nun değerli dinleyicileri, ben Serdar Aydın. Yine bir Akılda Kalanlar programında sizlerle birlikteyiz. Bugün yine çok özgün ve çok özel bir konuğum var. Giresun Görele Belediye Başkanı Sayın Tolga Erener. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Ben de Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan tüm dinleyicilere saygılarımı, selamlarımı yolluyorum.
Sevgili dinleyiciler, Tolga Erener 1976 Görele doğumlu. İlk orta ve lise eğitimini Görele'de aldı. Arkasından 1994 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini kazandı. 98 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Arkasından 99 yılında askerlik görevini ifa etti. 2000 yılından 2014 yılına kadar, mahalli seçimlere kadar serbest avukatlık yaptı. Arkasından AK Parti'den 2014 yılında Görele Belediye Başkanlığı'na adaylığını koydu ve seçimi kazandı. Takriben 3 yıldır belediye başkanlığı yapıyor. Evet, Sayın Tolga Erener, önce şeyden başlayalım. Dinleyicilerimiz merak ediyorlardır. Görele ismi nereden geliyordur?
Evet, Görele ismi nereden geliyor? Esasında yerel manada bizim bir espri şeklinde de olsa gör hele güzelliğinden dolayı gel de bir gör hele. Onun kısaltmasından Görele adı konmuş deniyor. Fakat işin aslı o değil. İşin aslında buradan açıklamakta fayda görüyorum. Görele çok eski bir medeniyet. Çok eski bir kent. Tam bilinmemekle beraber ki biz Türkler yani Çepni boyu olarak 1400'lü yıllarda geldiğimize göre bizden önce de orada Rumlar, Ermeniler ve Cenevizlilere kadar varan bir medeniyet olduğuna göre yapmış olduğumuz araştırmalarda Görele'nin ismi Korelas.
Korelas'tan.
Korelas mercan anlamına geliyor. Mercan anlamına geliyor. Bu tabii ki bu dil zamanla Görele şekline geliyor.
Evriliyor.
İçinde evrilerek Görele ismine kadar gelebiliyor. Bizden önce gerçekten de Cenevizliler olsun, deniz ticareti yapanlar olsun, Rumlar olsun, çeşitli medeniyetlere ev sahipliği yapmış olan güzel bir ilçemiz var.
Nüfusu ne kadar?
Nüfusumuz şehir merkezi 20 bin, köyleriyle beraber 30 bin. Ancak şunu söylemekte de fayda buluyorum. 1950'li yıllardan itibaren Karadeniz'de olan genel göç dalgasından Görele'de etkilenmiş ve bugün İstanbul'da, Almanya'da, Hollanda'da, Bursa'da, Zonguldak'ta olmak üzere çok sayıda gurbetçimiz var. Hemen şunu söyleyeyim, yaz aylarına Görele nüfusu 100 bini geçiyor.
Oo, eyvallah. Evet. Görele'den çıkmış önemli isimler de var galiba. Kimler var böyle bir çırpıda sayabileceğimiz ünlü
hem
isimler?
Siyaset
kimler
alanında,
siyaset,
hem
kültürel,
de
sanat, edebiyat.
Sanat alanında evet gerçekten de önemli isimlerimiz var. Başta Hasan Ali Yücel. Kendisi Göreleli'dir. Yine sanat camiasında sayacak olursak Hamit Görele meşhur ressam, Bedir Rahmi Eyüpoğlu, Fethi Kara Mahmutoğlu, bugün hala yaşayan bizim çınarımız Ahmet Kaçar, söz yazarı. Bunların hepsi Görelelidir ve bunların yanında ismini sayamayacak olduğumuz çok sayıda da sanatçımız var. Kemençe üstadları var, ses sanatçıları var. Siyaset alanında da tabii yıllardan beri Görele Karadeniz'deki Giresun'daki siyasete yön vermiş olan ilçelerden bir tanesi. Hasan Ali Yücel'den bahsettim. Zamanın Başbakan Yardımcısı Nizamettin Erkmen, kendisi Görelelidir. Abdülselahattin Erkmen, kendisi Görelelidir. Önemli değerlerimiz var. Çeşitli milletvekillerimiz, bakanlarımız çıktı.
Eyvallah. Bir de galiba sohbetimizde şunu söylemiştiniz. Bir sohbetimizde simetrik olarak da sanki Samsun ile Artvin arasındaki tam bir orta noktaya mı denk geliyor? Böyle bir simetrik de
evet,
Görele'nin
öyle de bir güzelliği de var. Esasında Giresun'la Trabzon'un tam ortasında yer alan bir ilçe ama Samsun'la Sarp'a baktığın zaman oranın da ortasına denk geliyor.
Ortasına denk geliyor.
Evet.
Eyvallah. Serbest avukatlık yaparken bir yandan siyasetle uğraştınız mı? Yoksa bir anda hemen 2014 seçimleri yaklaştığında ben bir belediye başkanı olayım diye siyasete mi soyundunuz diyeceğim size. Dolayısıyla yani bu siyasete ilgin nereden kaynaklandı, ne zaman başladı, nasıl gelişti?
Şunu söyleyeyim, siyasete ilgim esasında çocukluğumdan beri vardı. Benim rahmetli dedem 20 yıl kadar Demokrat Parti ilçe başkanıydı benim ilçemin. Rahmetli babam subaydı fakat subayla emekli olur olmaz gene o da siyasetle ilgilendi.
Öyle mi?
Yani bizim mahallede hep siyaset konuşulurdu. Üniversite yıllarımda da hep Türkiye'nin geleceğiyle ilgili olsun, kendi ilçemle, ilimle ilgili olsun birçok derdi kendime ortak edinmiştim. Adalet Kalkınma Partisi kurulduğunda Türkiye'nin zaten ortamı belliydi. Yani gerçekten bir kriz hükümeti, ekonominin allak bullak olması, sıkıntılı günler vardı. ve şu anda Cumhurbaşkanımız olan Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kuruculuğunu üstlenmiş olduğu bu partide görev almayı kendim istedim 2001 yılında. O zaman avukatlığa da yeni başlamıştım. Henüz 23-24 yaşlarındaydım. Zaten görev alır almaz da yönetim kurulunun ikinci yani siyasi hukuki işlerden sorumlu başkan yardımcı olarak görev aldım. 2007 yılında da 30 yaşındayken ilçe başkanı oldum. 7 yıl kadar da bu görevi devam ettirdim.
Yani 7 yıl böyle ilçe başkanlığı
evet,
yaptınız.
Evet evet ilçe başkanıydım. Son 2014 seçimlerinde de partimizin vermiş olduğu görev diyorum ben buna. Kendi isteğimiz olmasa da görev diyoruz. Bu şekilde değerlendirdiler. Rabbim nasip etti. Halkımız da teveccüh gösterdi. 3 yıldan beri de bu şekilde hizmet ediyoruz.
Eyvallah. İnşallah hayırlı hizmetlere imza atarsınız.
İnşallah.
Sayın Tolga Erener, bu soruyu böyle hukukçu kimliğinizle soracağım size. Hani ben de büyük kızım hukuk fakültesi son sınıfta okuyor şu anda. Siyasetçilerin kayır ekseriyeti hukuk orijinli, hukuk eğitimi almış insanlardan oluşuyor. Yani bunu yaşayan bir insan olarak evet. Bununla ilgili bir değerlendirme yapar mısınız? Siyasetçi olmak, hukukçu olmak, siyasetçi olmayı kolaylaştıran bir şey mi? Hukuki nosyon siyaseti de insanda tetikleyen bir şey mi? Neden bugünlerde veya Türkiye'de son belki 30-40 yılda ilçe başkanları, efendim il başkanları, milletvekilleri, bakanlar genellikle hukuk orijinli oluyor. Yani bunu yaşayan bir insan olarak derinlemesine hikmeti düşündüğümüzde nedir bunun arkasındaki sebep? Niye eczacı değil, inşaat mühendisi değil de hukukçu?
Ya bunun
sizce?
Cevabı esasında bana göre zor değil. Çok basit bir cevabı var. Çünkü hukuk sosyal orijinli olan bir meslek. İnsan diyaloglarıyla olan, insanların çeşitli menfaatlerini karşılıklı menfaatini düzenleyen yazılı kurallar manzumesidir hukuk.
Eyvallah.
Biz de onlarda vatandaşa yardımcı olmakta görevli olan kişileriz. Bir, şunu söyleyeyim. Biz insanları dinliyoruz. Bu çok önemli.
Eyvallah.
Çünkü görevimizin başındaki gelen şey dinlemek. Zaten bir şey dinlemek sorunun %50'sini de hallediyor. Çözemesini. Hem dinliyoruz hem de sosyal hayatın içindeyiz. Hem de menfaat kurallarını çok iyi biliyoruz. İnsanların neresine basılabilecek, neresine basılamayacak. Elinden ekmeği
neleri
alınırsa,
talep ediyor, neleri
hangi
istiyor?
Hakkını savunabileceğiz? Bunlar çok önemli.
Tabii
teknik anlamda ki daha evvelki biliyorsunuz başbakanlığımız...
Mevzuata hakimlik falan da sayılabilir.
Mevzuata hakimlik var.
Hitabet daha düzgün oluyor. Muhakeme daha düzgün oluyor biraz değil
aynen
mi?
Aynen öyle.
Hukuki nosyonlardan dolayı.
Aynen öyle.
Yani bir inşaat mühendisinin çok iyi hatip olmasına gerek yok ama bir serbest avukatın iyi bir dilekçe yazması, mahkemede hakim karşısında kendini ifade etmesi gerekiyor galiba
yani
değil mi?
Muhakkak. Yani
bütün bunlar da belki destekleyen
teknik
şeyler.
Teknik tarafında değiliz belki. Tabii ki mühendislere çok sonsuz saygım var. Çok
eyvallah.
Zeki insanlar ama siyasette zekilikten daha da önemli olan şeyler var.
Evet.
İnsandan anlayabilmek, karşınızdaki anlayabilmek,
eyvallah.
Onunla aynı kafada, aynı kefeye kendinizi koyabilmek. Ben hukuk
duygudaşlık oluşturabilmek değil mi?
Yani ben o konuda hukukçuların çok daha tecrübe kazandığını, öncelikle sosyal hayattan geliyor. Yani sokaktan geliyoruz öyle diyelim bir nevi. Biliyoruz.
Anladım. Yani bu sokaktan gelmiş olmak avantaj. O zaman siz hani siyaset bilimciler, hatta bu siyaset bilimcilerin kastım akademik değil yalnız. Hakikaten siyasetin içerisine yetişmiş insanların şöyle bir tespiti vardır. Katılır mısınız buna? Ticaretten gelen insanların siyasete çok başarılı olduğunu söylerler. Bürokrasiden, evet. Akademisyenlikten, müfettişlikten, müftülükten, polislikten, askerlikten ziyade ticaret yapan insanların çünkü ürününü sattığını, bir ürünü satıp parasını aldığını.
Evet.
Siyaset ise bir düşünceyi, bir fikri, bir parti programını, bir duyguyu, mesela 2023 vizyonunu anlatıyorsun, adamın para kadar kıymetli bir şeyini alıyorsun, oyunu alıyorsun, reyini evet. alıyorsun. Bu tahlile katılır mısınız, destekler misiniz bunu? Yani ticaretin içerisinden, hayatın içerisinden gelmiş olmak avantajdır derler.
Bence kesinlikle doğru.
Doğru.
Kesinlikle doğru. Yani bu işin merkezinden gelmek çok farklı bir şey. Şimdi bugün bakıyoruz bizim Sayın Cumhurbaşkanımız. Özellikle yapmış olduğu siyasete, hayatına baktığımız zaman ta en dibinden, merkezinden, çekirdeğinden, insan ilişkilerinden geliyor. Her kanalında yer almış, her insanla muhatap olmuş, herkesi dinlemiş. Üstten gelmemiş, alttan doğru çıkarak en tepeye kadar gelebilmiş.
Eyvallah.
Ve halk kendini onda görüyor.
Eyvallah.
Önemli olan da o. Eğer bir siyasetçi karşıya geçtiği zaman insanlar kendisinden bir şey görebiliyorsa onda onun peşine takılıp gidebiliyorlar. Çünkü bu benim diyor. Önemli olan bu.
İdealize edebiliyor, idolleştirebiliyor,
evet.
duygudaşlık kurabiliyor, empati evet. yapabiliyor anlamında söylüyorsunuz. Eyvallah. Peki Sayın Başkan, ben Karadenizli değilim. Üniversiteyi Karadeniz'de okudum ama Karadeniz'in en bilinen, en meşhur müzik aleti kemençe.
Evet.
Kemençe nereli aslen? Nerenin çocuğudur kemençe?
Kemençe tartışma
bitiyor. İlk defa bunu sayın dinleyiciler, Akılda Kalanlar programının bu bölümünde belki en çok akılda bu kalacaktır. Çok önemli şeyler söyleyecek Başkan Bey şimdi muhtemelen.
Evet, esasında herhangi bir müzik enstrümanı bir yörenin değildir. Bütün dünyanındır. Herkese aittir. Eyvallah. Ama çıkış noktası tartışma götürmeyecek bir şekilde Görele'dir kemençenin. Onu söyleyebiliriz.
Öyle mi?
Evet.
Bununla ilgili galiba siz bir festival mi yaptınız, şey mi yaptınız, biraz bundan bahsedin bize. Yani...
Evet, yaklaşık 10 yıldan beri Görele'de kemençe ve horon günleri var. Hı hı. Yani kemençe kültürünü daha da çok ulusal olarak da yayabilmek için yapılmış olan bir festivalimiz var. Ama o festivalden çok daha önce 200 yıl geriye kadar da dönersek bu kemençe bizde her zaman vardı. Yani Türkiye'nin en önemli kemençe üstadları Görele'den çıkmıştı. Kemençenin bütün o söz yazarlarından olsun, güftelemiş olsun çoğu Görele'dir.
Besteler, güftelerle evet. Görele'dir
evet,
diyorsunuz.
Evet, kesinlikle Görele'dir. Yani bu Tuzcuoğlu'ndan başlar.
Kimdir
soy ismini bile bilmiyoruz. Tuzcuoğlu, evet. Görele'de yaşamış olan bir zat-ı muhteremdir. Yine bunun yanında Bicioğlu Osman ve şu anda yaşayan Katip Şadi. Bunun en önemli örnekleridir. Şimdi Katip Şadi deyip geçmeyelim. Belki birçok insan tanımaz gibi yapıyor ama müzikle uğraşan herkes tanıyor. Yani Muğla'daki, Antalya'daki adam dostu gelip ona bulabiliyor Görele'de. Biz geçen yıl Görele Belediyesi olarak bir kemençe kültür evi yaptık. Ve tam 20 bin tane ziyaretçi ağırladık.
Görele'ye mi yaptınız?
Tabii Görele'ye yaptık.
Gelip göreceğiz inşallah.
Ve oraya da başına Katip Şadi'yi koyduk. Şu anda 84 yaşında. Ama düşünün o enerjiyi.
Şey dinç mi? Sağlığı yerinde mi?
Sağlığı maşallah. Yerinde. Sağlığı yerinde ve özellikle insanlar sırf ona bir kemençe imzalatabilmek için sıraya geçiyor. Ondan iki biz gayda deriz.
Gayda.
Gayda deriz. İki gayda vurur musun deriz. Gelir dinletir. Resmen kemençeyi ağlatır. Siz de ağlarsınız zaten o çalarken.
Mesela siz çalabilir misiniz kemençe?
Çok yetenekli değilim müzik kulağı açısından. He. Ama dinlemeyi çok severim. Onu evet. Söyleyeyim.
Yani kemençenin türleri, cinsleri var mı? Tekniğine girelim biraz. Yani mesela geçen Hüseyin Besli abi bir vesile şeyden bahsetmişti. Üç tellidir bizim kemençe.
Doğrudur. Üç tellidir.
Filan. Yani dört telli olanları var demek ki sizinki üç telliyse. Yani o tekniğinden var mı biraz bilgimiz? Yani nedir?
Şimdi Görele kemençesi yaklaşık...
Hangi ağaçtan yapılır? Ağaçlar o bölgede midir filan var mıdır? Bunların
şimdi gürgen ağacından yapılan var. Çam ağacından yapılmamız ama gürgen ağacından. Gürgenden evet. İsteniriz. 58 santim kadar olur bizimki. Kravat deriz biz ona. Kravatlı olur. Üç tellidir. Diğer kemençelere göre daha eni kalın değildir. Daha incedir.
Daha eni incedir.
Daha eni incedir. 58 santim civarında olur ve gerçekten çok güzel ses çıkartır. Yani 3 tele bir orkestra sesi verebiliyorsunuz.
Allah.
Çalabilen için.
3 tele bir orkestra sesi verebiliyorsunuz.
Çalabilen için ki ben geçen yıl rahmetli olan Mehmet Sırrı Öztürk, bu işin üstadıdır. İstanbul Teknik Üniversitesi'nde hocalık da yapmıştır. Kendi kulağımla beraber kemençeden tulum sesi çıkarttığını, tulum çaldığını kendim şahit oldum.
Yani kemençe şöyle bir alet diyorsunuz. Onunla bizim çok iyi bildiğimiz başka enstrümanların seslerini çıkarabiliyorsunuz.
Tabii ama üstadlar yapabilir bunu. Vay. Üstadlar yapar bunu.
Peki hemen soracağım. Siz niçin buradasınız, niçin Ankara'dasınız diye. Hı-hı. Siz anlatın isterseniz. Sizi nasıl yakaladım, nasıl buldum ben? Siz evet, çünkü bugün, buraya bir şey için geldiniz Ankara'ya.
Tabii bugün Giresun günleri var Ankara'da. Dün başladı. Pazar günü de sona erecek olan Giresun'un marka değerlerini, Giresun'un kültürünü Ankara'daki hemşehrilerimize, vatandaşlarımıza tanıtacak olan güzel bir organizasyon var. Biz de belediye olarak yerimizi aldık. Bugün de sizin davetinizle beraber buraya geldik. Çok çok da mutlu olduk.
TRT'de bulunmaktan dolayı. Çünkü Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan sesimizi onlarca ülkeye, efendim binlerce kilometre uzağa ve binlerce, on binlerce dinleyicimize ulaştırmış oluyoruz bu vesileyle. Eyvallah. Yani, şeref verdiniz bize.
Biz şeref bulduk. Yani özellikle ilçemizi tanıtmak için bize fırsat verdiğiniz için biz teşekkür ediyoruz. Görele gerçekten de bakarsanız tam bir doğa harikası. Yani hem deniz kültürünü hem de yayla kültürünü bir arada görebilecek olduğunuz ender memleketlerden bir tanesi. Denizimiz çok güzel, çok temiz. Plajlarımız var girilebilecek olan ve bunun yanında belki de değil Karadeniz'e Türkiye'de bile deniz seviyesinden yaylaya en çabuk çıkılabilen dağ bizde. Sis Dağı.
Sis Dağı.
Tabii. Bir saate çıkabiliyorsunuz. Yani denize girin. Bir saat sonra da yaylada keyfinizi yap.
Yollar falan iyi mi Sayın
Başkanım? Yollarımız yani... güzel, daha da düzeltildi. Yani çok az bir kısmı kaldı betonlanmayan. Çok da güzel oldu.
Tabii Karadeniz'e beton diyorlar sevgili dinleyiciler. Evet. Asfalta değil mi?
Yok.
Yani özel beton dökülüyorsunuz.
Tabii.
Asfalt değil.
Çünkü asfalt bizde kalıcı olmuyor. Onu söyleyebilirim. Biz çok yağış alan bir yer.
Ama Trabzon'da asfalta betonda diyorlar ben yani evet. Tarif ederken falan. Evet. Betonu takip et diyor yani asfalt evet. Takip et anlamda evet. Söylüyor onu. Evet. Peki bu fuarların benzeri İstanbul'da yapıldı galiba.
Aynen öyle.
Yani yılın belli döneminde yılda bir kez mi bu Giresun'u?
Yılda bir kez yapılıyor.
İstanbul'da bir kez de Ankara'da yapılıyor.
12.si yapıldı İstanbul'da. Bu yıl ikincisi Ankara'da yapılıyor bunların. Tabii İstanbul daha farklı oluyor. Onu söylemekte de fayda buluyorum. Çünkü 1 milyona yakın Giresunlu var İstanbul'da yaşayan.
Karadeniz'de var, Giresunlu var.
Sadece Giresunlu 1 milyon.
Oo.
Giresunlu 1 milyon. Tabii buradaki nispeten belki daha sayısı az olabilir ama bu etkiyi de duyurmak istiyoruz. Yani bir tek bize Giresunlu değil, Tokatlı, Antalyalı,
Diyarbakırlı. Ben cumartesi geleceğim, Adanalıyım ama eşimi alıp geleceğim.
Herkes gelsin, herkes bu kültürü bir tatsın, görsün istiyoruz.
Eyvah. Bunların tabii tanıtıma, İç hareketliliğe, iç turizme olumlu katlarını gözlemliyorsunuz değil mi?
Ya muhakkak oluyor. Başkan. İnsanlar artık eskisi gibi değil. Yani bir Akdeniz'de ya da güneş tatili demiş olduğumuzdan ziyade artık yayla tatillerini tercih eder hale geldiler.
Evet.
Bu da güzel bir şey.
Güzel bir şey.
Bizim hoşumuza gidiyor. Şahsen ben bile kendim belli bir zamana kadar güneş tatilini ben de tercih ettim. Şimdi doğru konuşmak gerekirse. Ama artık insanların yaşı kemale erdikçe daha da şey olduğu
doğru gelince biraz daha tabiat.
40'a doğru gelince evet tabiat diyoruz. Baş başa kalmak istiyoruz. Bunun en güzel yeri Karadeniz olduğuna inanıyorum. Çünkü yaylalar çok güzel.
Çok güzel. Peki siz daha dediniz de Kümbet yaylası, evet. Siz dağında mıdır? Ayrı bir
Kümbet,
parçasında
Giresun,
mıdır?
Kümbet Giresun Dereli ilçesine bağlı olan bir yayla mı? Siz dağı Göreli. Ama yayla yayla gider. Yani Espiye'nin Gölbeli'ni insanlarımız gelince görecekler zaten. Şu anda Dokap tarafından da güzel bir yeşil yol projesi var.
Evet.
Bu devam ediyor.
Bu devam ediyor. Karadeniz'i yaylaların birbirine bağlayan bir yol.
Evet, sahilden gelmeyecek artık insanlar. Belli bir noktadan yaylaya çıktığı zaman yaylaları geze geze ta Artvin'den çıkacak.
Paralel devam edeceğiz.
Yani aynen öyle.
Buna karşı çıktı mı bazı siyasi partiler, bazı ilçeler falan?
Siyasi partiler karşı çıkmasından ziyade bir takım sivil toplum örgütleri STK'lar. Buna karşı çıktı. Ama onun altında farklı şeyler yattığını biz gördük. Bunu nasıl,
ya bir yere niyetlerle... Şöyle, bunu anlatır mısın? Hakikaten ne vardı onun altında? Niye öyle yaptılar? Yani neden böyle bir devletin önemli bir projesini engellemeye çalıştılar?
Ben işin altında biraz da ulusaldan ziyade uluslararası güçlerinde olduğunu inanmaktayım bu konuda. Açık ve net olarak konuşuyorum. Çünkü oraya gelen kişiler bir Karadenizli değildi. Bizim çocuklarımız değildi. Orada yaşayan insanlar değildi ve nereden geldiklerini biz de anlayamadık. Birçok olaylar, gösteriler yaptılar ve bunu aynı Gezi Park olayına döndürmeye de çalıştılar.
Evet.
Bunları da gördük. Bir insanın niyetini yapmış olduğu hareketlerden zaten az çok anlıyorsunuz. Yani ben lafa bakmam. Aynısı iştir kişinin lafa bakılmaz ya. Biz onları gördük. Hatta bunu bir kısım Aydınlık Gazetesi yazarı vardı. O Selahattin Önkibar'dı galiba.
Evet, daha önce TGRT'ydi.
TGRT'deydi. Onun bir yazısını bile okuduğumuzda o bile dedi ki kardeşim artık yeter dedi. Bunu engellemeye kalkmayın dedi.
Eyvallah. Ya ben Trabzon Üniversitesi okudum. Zaman zaman çocuklarımı aldım. Karadeniz'e kaç kez götürdüm. Rize, Trabzon, Ordu, Giresun vesaire. Ama hani ben ilk projeyi okuduğumda teknik olarak, sosyal olarak ne iyi. Yani ben Kümbet'ten gireceğim. Görele, Espiye, Akçabat, Trabzon, oradan Sultanmurat'tan falan geçeceğim. Haçkalıbaba'dan falan geçeceğim gibi düşündüm. İkizdere'ye kadar gideceğim gibi düşündük. İyi bir proje diye düşündük ama bir sürü eylemler oldu. Evet, her dönem galiba bu tip büyük projelerin de hasımları olabiliyor. Biz de devam edeceğiz.
Yani ben gelişmemizi işleri... istemedik dedi. İnanıyorum ve şuna kesinlikle bakın buradan da söylüyorum karşıyım. Evet. Bırakın yılda bir kere, 10 yılda bir kere bu memlekete gelmemiş olan, Karadeniz'e gelmemiş olan, oranın doğasının dokusunu bilmemiş olan, sırf siyasi amaçlarıyla, farklı ideolojik amaçlarla beraber ben gelmeyeyim ama orası öyle kalsın.
Yok. Eyvallah.
Senin böyle bir hakkın yok.
Eyvallah.
Senin böyle bir hakkın yok.
Eyvallah.
Madem bizim en büyük derdimiz işsizlik, göçü engelleyebilmek ama tabii ki doğayı da bozmadan.
Bozmadan.
Bozmadan.
Eyvallah.
Bırak da be kardeşim çalışalım.
Çalışalım.
Yapalım. Bu göçü burada engelleyelim. İnsanımızı hadi gidenleri geri getiremeyeceksek de bundan sonra gidecek olanların önünü keselim.
Güzel. Sayın Başkan, kemençenizin dışında yine insanların çok tükettiği, özellikle yaz aylarında çok tükettiği bir şey daha ünlü Görele'de. Görele dondurması da çok ünlü.
Doğru, doğru.
Öyle midir? Yani doğrudur. Ama ben özür dilerim, farkındalığım oluşmamış. Hani biz bir düşün konuş dinle diye bir kursa gitmişim, şöyle yazıyordu. Duymamışlarsa duyuramamışızdır. Bilmiyorlarsa bildirememişizdir diye.
Aynen öyle.
Yani evet, yani hakikaten böyle bir fenomeni var mı? Dondurması meşhur mu Görele'nin? İçin meşhur. Nasıl
bizim
meşhur?
Köpük dondurmamızdır bu. Aşağı yukarı 150 yıldan beri Görele'nin Daylı köyünde yapılır. Görele'nin tamamını da yapılmaz.
Daylı köyünde yapılır.
Daylı köyünde yapılır. Eskiden kar kuyularımız varmış. Biliyorsunuz teknoloji yokken, derin dondurucular yokken.
Eyvallah.
O kar kuyuları açılır. Kar yağdığı zaman karlar içine boşaltılır. Kemençe eşliğinde o karın üstünde küçük çocuklar horon teptirilir. O kar sıkılaştırılır. Sonra üstü kapatılır. Daha sonra yaz ayları geldiği zaman da onlar buzları kesilir. Salep, meyan kökü dondurmayla karışılır. Bir de özel formülü var. Onu bana bile söylemiyorlar. Başkanım söyleyemeyiz diyorlar. Görele de satışa sunulur. Tabii bunu öncelikle Göreli insanı, bir de o köylülerin yan taraftaki ilçelerdeki pazarları kurulduğu günkü gittikleri yerdeki insanlar biliyor. Biz bunu duyuramamışız. Nasıl duyurmaya başladık biz Görele Dondurması'nı?
Nasıl?
İşte bu etkinliklerle beraber İstanbul'daki Giresun Günleri, Ankara'daki Giresun Günleri'ni koyduk. Şimdi insanlar tanıyor. Tabii ulusal medyaya da çıkmaya başladılar. Dün akşam hatta telefonlar açanlar oldu. Ya başkanım TRT1'de dondurma dağıtıyordun dediler. Ha doğru dedim, yapıyorduk.
Dondurma dedi, Maraşak'la geliyor. Ben, şimdi Görele'de şimdi rakip olarak çıktı.
Muhabiri bilerek ediriyorum. Muhabir de geliyor ya nasıldır falan diyor. Hadi bir bak bakalım. Aromasına baktığı zaman bayıldım başkanım diyor.
Çok
gerçekten güzel.
Güzel. Yani tek tip böyle sütlü şeklinde mi? Onda böyle farklı meyveli falan türleri var mı başkanım?
Yok sade.
Sade sütlü sade, şeklinde.
Çünkü
sade.
Öteki türlü biraz özelliği bozulacak gibi olur.
Gözüküyor.
Yani evet, o sadece bize has.
Eyvallah Göreli'ye şey. Has.
Evet.
Peki yani Karadeniz turuna çıkan birisi Göreli'ye uğrasa.
Evet.
Orada Göreli'ye girse şehir merkezinde, ilçe merkezinde herhangi bir yerde bulundurmayı temin edebiliyor mu? Var mı? Pastanelerinde veya yol üzerinde yoksa?
Pastanede değil zaten Göreli meydanında satılıyor bu.
Meydanda bulabiliriz.
Ben meydana yani. Bütün dondurmacıları tek tip olarak dizdim.
Dizdiniz oradalar
yani. Önlüklerini de giydirdim.
Harika.
Her gelen orada onları bulabilir. Göreli'nin meydanında.
Meydanında yani. Doğru. Göreli meydanlar. Eyvallah. Göreli dondurmasında sevgili Türkiye'nin Sesi Radyosu dinleyicileri bakınız neler öğreniyoruz. Kemençe'nin ana yurdunun Görele olduğunu öğrendik. Mado'nun rakibinin de Görele'de gelişmekte olduğunu öğrendik.
Mado da çok güzel. O da bizim
eyvallah. O da bizim milli ulusal gururumuz. Dünyanın 150 ülkesinde, 160 ülkesinde ihracat yapıyor. Bunun ötesinde serbest avukatlık yaptınız.
Evet.
Eski insanların davalarını dinliyordunuz.
Doğru.
Bunun karşı ücret alıyordunuz.
Muhakkak.
Şimdi ise belediye başkanısınız. İnsanların yoğun su, temizlik, çöp, park şikayetlerini dinliyorsunuz. Bunun karşılığı onlara bir bedel de almıyorsunuz.
Evet.
Bedelinizi devletin tayin ettiği ücret olarak alıyorsunuz. Arada ne fark var ya da nasıl benzer yerler, yönler var? Serbest avukatlıkla belediye başkanlığı arasında.
Şimdi şunu söyleyeyim. Belediye başkanlığı esasında tabii bir ömür sürüyoruz ve bir gün yani gözümüzü yumacağız. Yani bu fani dünya bitecek, öteki dünyaya gideceğiz. Bir düz olarak bu dünyayı avukat Tolga Erener olarak bırakmak vardı. Bir de buraya hizmet etmiş, Allah rahmet eylesin, güzel hizmetlerini gördüğümüz bir insandı deyip ruhun el Fatiha dedirtebilecek olduğumuz bir insan olarak gitmek vardı. Ben ikincisini tercih etmeyi çok istedim. Allah da nasip etti. Ben bunun gururunu yaşıyorum. Ben özellikle hani hem beni buraya layık gören hem de oylarıyla beraber buraya yücelten halkıma çok teşekkür ediyorum. Bu fırsat her zaman verilmezdi. Ama bu verilen fırsatı da fırsat elimizdeyken iyi değerlendirebilmek lazım. İnsanlara iyi hizmet yapabilmek lazım. Benim gönlümde şu vardı. Belediyecek bir tek yol, su, kanalizasyon değil. Belediyecek dokunmaktı. Ben bununla ilgili olarak da yeteri kadar dokunmaya çalışıyorum halkıma. Ben mesela belediye başkanı olduğum ilk gün makam odasına girdim ve koltuğa oturmadan makam odamın kapısını söktüm. Şu anda benim makam odamın kapısı yok.
Öyle mi?
Yok. 3 yıldır yok.
Yani Görele belediye başkanlığı binasına giden bir vatandaş
tabii.
Görele belediye başkanlığının makam odasına çıktığında kapı yok.
Kapı yok. Önemli evet,
bu,
engel
bu üçüncü
yok.
Notumuz oldu bu akılda kalanlarda bugünkü.
Şimdi en başta şunu dediler ya şov mu yapıyor? Bakalım ne gün takacak? Çıkarttım o kadar memnunum ki. O kadar memnunum ki. Ya çok hoşuma gidiyor. İnsanlar geliyor çayını kahvesini içiyor oturuyor. Derdini anlatıyor ve gidiyor. Bir şeffaflık. Herkes ne konuşulduğunu biliyor. Kapılar arkasında zaten ayrı bir işimiz olamaz. Evet. Ama herkesin göz önünde yapıyorum her şeyimi. Bu önemli. İkincisi biz müziki cemiyeti kurdum. Görelimizi esnafımızdan, öğretmeninden, ev hanımından topladım.
Bir musiki cemiyeti kurdunuz.
Evet şu anda Görele Belediyesi'nin musiki cemiyeti var. Tiyatro kulübü kurdum. Şimdi ilk oyunumuzu vereceğiz yakında inşallah. Şimdi evde bakım hizmetlerine başladık Görele'de. Belediye başkanının asıl şimdi olduğunu öğrendim. Bizim kapımıza gelmeyenler ya da gelemeyenler gerçek garibanlar zaten. Biz onları bulmak zorundaydık. Hamdolsun bu evde temizlik hizmetleri sayesinde birçoğuna ulaşmaya başladık. Bu da önemliydi bizim için. Yani sosyal becericilik, insana dokunmak, iyi gününde, kötü gününde yanında olmak kadar önemli bir şey yok. İnsanlar onu arıyor sizden. Yoksa yol, su her zaman yapılır. Ha yapıldı mı gene yapıyoruz. Mesire yerleri, park bahçe yerleri, prestij caddemiz, yeni meydan düzenlememiz, işte itfaiye teşkilatımız yoktu onları yaptık. Ha bunları tek tek sıraya koysak çok iş eder. Ben burada bunları saymak istemiyorum. Önemli olan özel dokunabilmek, kalbine dokunabilmek insanların. Mesela Göredeki insanlar sizden altın kaplamızı beklemiyor. Günlük çöpüm alınsın, elektriğim yansın. Derdim olduğunda belediye başkanına bir telefon kadar uzakta olabileyim. Bunlar arıyor. Bizim de telefonumuz 24 saat açık. Bir kere bile kapatmadım.
Değişmediniz telefonunuzu değil mi?
20 yıldan beri aynı numara.
Seçilmedikten sonra.
20 yıldan beri de aynı numara. Hiç de değiştirmeyi düşünmüyor. Zaten insanlar onu hatırlamış. O aklında kalıyor. Zaten telefon değiştirmek iyi bir şey de değil. Onu da söyleyeyim.
Evet. Özellikle böyle bir göre değişiklikler refesinde telefon değişirse müthiş bir sükutu hayale uğruyor insanlar.
Evet.
Yani o yüzden ben arkadaşlara diyorum ki siyasete başka arkadaşlarımızla herhangi bir ortamda sohbet ortamı olduğunda yani arabanızı değişecekseniz, evinizi değişecekseniz, telefonu değişecekseniz herhangi bir siyasi göreve talip olmadan bunu yapın lütfen.
Evet.
Öncesinde yapın sonra Millet sizi gördüğü evle, gördüğü arabayla, bildiği telefon numarasıyla ansın. Siz evinizi değiştirdiğinizde helal paranızla dalmış olsanız, işte bak çaldı aldı. Arabanızı değiştirseniz çaldı aldı. Numarayı değiştirseniz kaçtı işte numaranı diyor. Bu çok bence önemli bir şey. Aslında bunu hani siyaset akademilerinde de, siyaset sosyolojisinde de işlemek, yaymak, konuşmak gerekir. Öbür türlüsü üzüyor insanları.
Evet.
Öbür insanın da perso şeyini bozuyor. Yani sizin makamınızdaki insanların da şey algısını bozuyordur. Çok iyi işler bunlar, çok güzel hareketler bunlar diye.
Mesela hani aşevi açtık. Vardır o ya, çok evet. Güzel oldu aşevi. Ramazan aylarında başlatmıştık. Şimdi sürekli olarak devam
yani
edeceğiz inşallah.
Yani 12 ay mı devam ediyor? Yoksa
şu anda Ramazan ayı, ama Ramazan aylarından sonra da arttırmayı düşünüyoruz. Çünkü tek başımıza değil, biz network halinde çalışıyoruz. Gurbetteki zenginlerimizle, göldeki durumu iyi olan insanlarımızla, kaymakamlığımızla beraber. Siyasi, bütün siyasi
kimler
partilerle
istifade ediyor oradan?
Özellikle üniversite öğrencileri ve yaşlı insanlar. Mesela sefertası olarak alıyoruz. Özellikle Ramazan aylarında oruç tutuyor ya da tutmuyor. Hiç önemli değil benim için. Ama bu manevi bir aydır. Bunun bereketinden herkesin faydalanması lazım. Onun duasını hepimizin alması lazım. Evlerine götürüyoruz insanları. Hem aşağımıza yiyebiliyorlar. Gelmeye durumu olmayan, ayakları tutmayanları da biz evine gönderiyoruz.
Peki ilçe merkeziyle bu Sis Dağı'ndaki yaylalara ulaşım konusunda belediyenin bir hizmeti olabiliyor mu? Yani ve yayladaki hizmetlerde siz mi görüyorsunuz? Yani size bağlı yaylaların
yok.
Oranın temizliktir, memleketidir, çöptür
yok.
Falan
Giresun soruyorsunuz. Giresun Büyükşehir Belediyesi değil. Merkez ilçede biz sorumlu olabiliyoruz. Geri kalan yerlerde özel idare.
Ha, özel idare.
Özel idare sorumlu. Ama biz elimizden geldiği kadar katkı sağlıyoruz. Onlar da bize katkı sağlıyor.
Bunun dışında peki şu anda Görele'de yaptıklarınızı bir miktar anlatmış oldunuz. İnşallah bu hem örnek olur hem kıvanç ve övünç olur bizi dinleyen gurbetteki dinleyicilerimiz için de. Bu hizmet Türkiye'nin hizmettir. Türk insanına yapılıyor. Siz yapıyorsunuz. Ne mutlu size. Önümüzdeki projeksiyonda, önümüzdeki yıllar için Görele'ye düşündüğünüz yeni projeleriniz neler var?
Şimdi öncelikle gene gözle bakınca basit gibi gözüken ama esasında tutarsa Görele'nin belki de kaderini değiştirebilecek olan bir projeden bahsedeyim ben size. Isırgan Otu projesi.
Nedir o? Isırgan Otu.
Isırgan Otu bildiğiniz köylerde olur, bahçe hatlarında
Isırgan
olur.
Isırgan Otu'nu biliyorum. İnsan, ben hani, köylü çocuğuyum, biliyorum.
Isırdığı için de yakar.
Yakmıştır, kızartmıştır, kabartmıştır.
Biz bunları köylerde yok edebilmek için elimizden geleni yaptık bugüne kadar.
Halbuki
bizim gördüğümüz kadarıyla özellikle Japonya'da ve Almanya'da tekstil sanayinde kullanılan en sağlıklı kabul edilen lif ısırgan otunun lifi. Biz bunu bilmiyorduk. Ve biz bunu tesadüfen öğrendik. Bir Ar-Ge çalışması yaptırdık. Ve şu anda Almanya'da üretilmiş olan 5000 kök sanayi ısırganını Görele'ye geldik diktik.
Yani Almanya'dan 5000 evet. Kök ısırgan getirip diktiniz.
Evet diktik.
Böyle park bahçe kenarlarına falan mı yoksa
yok,
hazine arazisine
bir... Hazine arazisine diktik. Sayın Valimiz, Sayın Rektörümüzün eşliğinde beraber. Bundan dedim siz de el üstünde tutun. Bu işi görelim. Ve tutarsa 2 yıllık bir sürecimiz var. Yani odunlaşmasını bekleyeceğiz bunun.
Evet büyüyecek, gelecek.
Büyüyecek.
Odunlaşacaklar. Sonra onlar ne yapacak?
Japonya ile şu anda görüşme halindeyiz. Onlar da çok ilgi duydu. Yani duyan hemen aramaya başladı zaten. Hatta çok enteresan bir olaydan bahsedeyim. Birinci
yani haftasıydı. İlginç anılarınızı anlatabilirsiniz ben.
Birinci haftasıydı telefon geldi bana. Ya başkanım adamın biri var. Isırgan tarlasının başında. Bir şeyler serpmeye çalışıyor ısırganın üstüne. Lan nedir ne değildir hemen atladık gittik arabayla bulduk. Ya beyefendi ne yapıyorsunuz? Ya dedi kusura bakmayın dedi izin almam gerekirdi ama dedi. Ben İstanbul'dan geliyorum dedi. Peki niye geldiniz beyefendi dedim. Ben ulusal basından bunu gördüm dedi. Ben yarasa gübresi getirdim buraya dedi. Bir katkım olsun diye dedi. Sen de bana anlat dedim yarasa gübresi nedir dedim. Efendim dedi dünyadaki en verimli gübre yarasa gübresidir dedi. Ve ben dedi bunu yıllarca Latin Amerika'da, Şili'de, Peru'da ararken dedi hiç kafamız çalışmamış dedi. Bunun zenginliği zaten dedi Türkiye Urfa'ymış dedi. Gittim orada aldım sentezledim dedi. Gübre haline getirdim dedi.
Allah Allah.
Benim de bir katkım olsun diye geldim buraya müsaade ederseniz dedi. Sizin sırkınızı yarasa gübresiyle gübreleyeceğim dedi. Peki karşılığında dedim bir reklam istiyorum dedi başka bir şey istemiyorum dedi.
Harika.
Eyvallah dedik. Ya esasında hep birbirini tetikleyen olaylar bunlar.
Çok güzel. Şimdi ne kadar oldu onlar ekeli?
Yani yaklaşık 5 aya yakın oldu. Biraz büyümüş gittik geçen gün baktık yerine. Büyümüş.
Öyle mi ya? 2 yılda mı
tabii,
kıvamına geliyor?
Tabii etrafını tellerle beraber sardık. Yani çocuk gibi de bakıyoruz işin açıkçası söyleyeyim.
Çok
neden?
Güzel.
Eğer tutarsa, bu tutarsa çok önemli. Bizim
proje tutarsa yani evet.
Biz bunları bedava olarak, ücretsiz olarak dağıtacağız halkımıza.
Herkes
diksin, üresin ve satsın. Tekrar geri dönüşümü olsun. Bu çok önemli.
Çok güzel.
Mesela bir projemiz daha var. Biz çalı çileği deriz. Bizim 500 metre yükseklikte yetişir. Yaylalarda çalı çileği deriz ama bunun adı yurt dışında blueberry.
Evet.
Kilosu da 20 euro. Şimdi ona bakıyoruz. Mesela İtalya'da çok meşhur bu trüf mantarları vardır. Evet. Ya nemli ortam zaten en güzel yeri bizim buralar.
Karadeniz, evet.
Biz bunlara bakıyoruz. Yani biz tamam belediyeciliği bir yandan yapıyoruz ama bir yandan da istihdamı sağlayacak olan insanlarımızın burada para gelir kazanabilecek
para kazandıracak
projelere de destek olmaya çalışıyoruz elimizden geldiği
kadar. Muhteşem. Olarak.
Bunlar çok önemli bizim için.
Onunla ilgili şimdi çalışmalar ARGE falan devam ediyor.
Yapılıyor.
Onu da yine diyorsunuz ekeceğiz, getireceğiz, bakacağız eğer tutarsa.
Yani ben belediye başkanı olarak şunu söylüyorum. Ben bilirim yok. Biz biliriz var. Kimde bir akıl varsa ben onu alıyorum. Parayla da olsa alıyorum, bedava da olsa alıyorum.
Güzel.
Önemli olan akıl. Hani derler ya bana akıl verme, para ver. Hayır, bana akıl verin.
Eyvallah.
En önemli şey akıldır. Eyvallah. En önemli güç akıldır. Eyvallah. Ben sırf onu var diye...
Bilgidir, gittim, akıldır.
Meydana hemen kütüphane yaptım. Görevde açık meydana gittim, kütüphane yaptım. Gelin dedim meydanda okuyalım hep beraber. Bilgi en önemli güçtür bizim için. Biz bunları başarabilirsek yerimizi alırız.
Yani siz orada son 15 yılda belki AK Parti iktidarının da yapmaya çalıştığı sosyal devlet anlayışının yaygınlaştırılması ve ilk defa Türk insanının, Türkiye'de yaşayan milletimizin sosyal devletle temas etmesinin Göle ölçeğinde de uygulamasını belediye ölçeğinde yapıyorsunuz. Yani yerel yönetimlerdeki sosyal vatandaş, sosyal devlet, sosyal belediyecilik ayağını kalkındırmaya çalışıyorsunuz bir yandan.
Yoksa diğer şeyler yapılır. Şimdi üniversitemiz yurtları yapılıyor, yeni okullarımız açılıyor. Ha Göle'de Güzel Sanatlar Fakültesi açıldı. O da çok önemli
çok
bizim
güzel.
Için. Güzel Sanatlar Fakültesi var Göle ilçesinde şu anda. Uygulama Bilimler Yüksekokulu var. Da bunlardan ziyade işte akılda kalan nedir? Biz bir sürü şey yapıyoruz ama akılda kalacak olan bu ufak gibi gözüken ama gelecekte insanlarımıza gerçekten de fayda sağlayacak olan projelerdir. Biz bunların peşindeyiz şu anda.
Eyvallah. Yani peki Göle Belediye Başkanı olarak eskiden belediye başkanları büz ararlardı, trotuar ararlardı, asfalt ararlardı. Bunları açtık mı? Yani siz bir belediye başkanına bu söylediğim şeylere ulaşmada, bunları temin etmede artık zorluk yaşamıyor musunuz?
Zorluk yaşamıyoruz dersek yalan konuşmuş oluruz. Ama şunu söyleyeyim.
Yani asfalt ihtiyacını karşılayabiliyor musunuz?
Bir daha fazla anahtar var elimde artık. Daha çok kapı buldum, daha fazla anahtar buldum.
Güzel.
Yani birçok kapıyı açabiliyoruz.
Eyvallah.
Her şey belediyenin öz bütçesinden değil.
Veya çöp konteynerler konusunda
falan. Kardeş yani. Belediyemizden olsun. Hallediyoruz.
Büyükşehirlerden, yani, çeşitli bakanlıklardan.
Belediye başkanı olduğumdan beri 3 tane kardeş belediye aldım kendime.
Kimden?
Hangi Zengin abi aldım.
Hangi belediyeler var?
Bir tanesi İstanbul Beykoz Belediyesi.
Çok güzel.
Bir tanesi İstanbul Esenyurt Belediyesi.
Çok güzel.
Şu anda da işte bir tanesiyle de anlaşmak üzereyiz. İsmini açıklamayayım.
Eyvallah şimdi. Tamam.
Zaten nasıl? İkisinden almış olduğumuz milyonlar bize yetiyor. Allah razı olsun. Oradaki belediye başkanımızdan, hemşerimizden Allah razı olsun.
Eyvallah.
Bunlar bizim güzel. İçin çok önemli. Gene yurt dışında da kardeş belediyelerimiz var. Japonya'ya gittik. Şimdi Japonya'dan bir tane arama kurtarma aracı aldık.
Çok güzel.
Yani her kapıyı zorlayabiliyoruz.
Eyvallah. Sayın Tolga Erener'le sıra dışı bir belediye başkanıyla bugün sohbet ettik. Sayın Tolga Erener çok teşekkür ederim.
Ben teşekkür ederim bizleri konuk ettiğiniz için. Bizi dinleyen insanlara selam ve sevgilerimizi sunuyoruz. Eyvallah. Yollara bir gün düşerse benim makam odamın kapısı yok. Lütfen bekliyoruz.
Eyvallah. Çok teşekkür ederiz. Yine bir Akılda Kalanlar programını kapatırken program yapımcımız Sayın Murat Baran'a, teknik masada Aslı Yıkılmaz ama çok teşekkür ediyorum. Yeni bir programda buluşuncaya kadar hoşça kalın diyorum. Esen kalın.
Akılda Kalan.